Ayrım 11.
Bir gün ölse ne yapacaklarını düşünürdü. Nasıl yaşayacaklarını. Kim hangi sorumluluğu alacaktı? Sırf bunu görebilmek için ölmeyi çok isterdi. Aslında son zamanlarda bu düşünce sık sık uğrar olmuştu zihnine. Ölse ne fark edecekti ki? Biraz ağlar, hayıflanırlardı belki de. Bu cılız fantezi bile sızılı yüreğine iyi gelmekteydi. Eşi ağlar mıydı acaba? Belki de çevreye üzgün görünmek için ağlar gibi yapardı başlangıçta. Sonra da kahveye gider veya televizyona dalar, unutur giderdi onu muhakkak. Ağlasa, ağlasa en çok Neriman ağlardı ardından. Kim bilir o da çabucak unutup gidiverirdi arkadaşlarıyla. Ölüm sık uğrar olmuştu zihnine. Belki en kolayı da buydu. Artık sabahları eskisi gibi dinç kalkamıyordu yatağından. Bıraksalar hiç kalkmayacaktı çoğu gün. Zaten herkes evden gittikten sonra hemen yatağa dönüyordu. Çoğu gecenin uykusuzluğu, huzursuz rüyalarla boğuşmak veya karanlıkta gözü açık eşinin zaman zaman durup sonra devam eden homurlamasını dinlemek veya sabaha beklemek, tek düze birbirine tıpkı benzeyen günlerden bir tanesini daha başlamak. Başvurduğu doktorlarda pek çare getirememişti. Hastalığına bir isim, teşhis bile koyamamışlardı. Sadece ilaç yazmakla yetinmiş, bir şeyin yok hanım, fazla kuruntu etme demiş ve fazla sorgulamadan gerisin geri göndermişlerdi. Verdikleri ilaçları alsa da yaşamdan yavaş yavaş çekildiğini hissetmekteydi. Yaşasa ne olurdu, yaşamasa ne olurdu? Hayatta bir yeri bile yoktu. Depresifti. Betty Friedan bu duruma adı olmayan sorun tanımını getirmiştir. Olumlanmama, yaşamda bir yeri olmaması, takdir görmeme, yaptıklarının fark edilmemesi, kişide önemli derecede yokluk, değersizlik duyguları oluşturur. Bu gibi duygular kolaylıkla depresyona yol açar. Depresyon içe kapanma, enerjisizlik, derin isteksizlik, uyku bozukluğu, ağlama isteğiyle birlikte gelir. Veya aşırı alınganlık, asabiyet ve kavga etme isteği oluşur. Nedenlerine fazla bakmadan genel anlamda depresyon teşhisiyle yaşayan pek çok insan ve özellikle ev kadını yaşamda birebir tam zamanlı üye olamamak veya öyle görünmemekten dolayı kendini olumlanmamış ve değersiz hisseder. Özellikle günümüzde kadınların giderek ev dışı işlerde de faal olması ev kadınlığını daha da olumlanmamış, takdir görmeyen bir statüye sokmaktadır. Yaşamını denetleyememek, depresyon ve kızgınlık. Kendini depresif ve kötü hissetmek insanı son derece yıpratır. Tüm enerjisini aldığı gibi günlük yaşamla ve yakın çevresiyle ilişkisini azaltır. Anlamlı görünen her şey bir gün anlamını yitirir. Kişi cansız, keyifsizdir, acı çekmektedir. Küskün, kırgın ve tüm bu durumdan dolayı temelde de herkese ve her şeye kırgın ve kızgındır. Böyle bir ruhsal durumu zaman zaman çoğumuz az veya çok yoğunlukta yaşamışızdır. İnsan genelde çevresine küstüğü gibi aslında kendisiyle de barışık değildir. Kendine de küstür. Niçin bu gibi bir duruma düştüğüne, kendini nasıl zayıf, çaresiz hissettiğini, neden enerjisiz kaldığına hayıflanır, üzülür, üstelik de bu durumundan utanç duyar, ortalıkta bu haliyle görünmek istemez. Tüm bunlar insanın yakın ilişkisini, ilişkilerini veya kendini sorgulamasına getirir. Genelde işler iyi gitmediğinde çoğumuzun yaptığı da budur. Yakın ilişkide olduğumuz kişiyi ve veya kendimizi suçlamak. Selmin Hanım'ın da ulaştığı nokta buydu. Düşmüş olduğu durumdan dolayı öncelikle kendini suçluyordu. Bugüne kadar yaptıklarını istekle yerine getirmişti de şimdi ne olmuştu? Neden kendini silkeleyemiyor, canlanamıyordu ki? Göz göre göre düştüğü bu zayıflığına içerliyordu en çok. Bir de kocasına, onun ben merkezci ilgisizliğine, umursamazlığına. İşe gidip gelmek, eve gelince de televizyon seyredip uyumaktan başka yaptığı bir şey yoktu. Bir iki kez kendini çok kötü hissettiğinden söz etmek istemişse de aldığı cevap, hanım bütün gün aylak aylak evde oturuyorsun da hala mı dırdır ediyorsun türünden olmuştu. Hanım hanım şu dırdırını kes artık bir de seninle uğraşmayayım. İşim başımdan aşkın zaten işteki sorunlar yetmezmiş gibi başıma bir de sen çıkma demişti. Kocasına ne kadar içerlese de temelde haklı buluyordu onu. Ne de olsa o uğraşıp didiniyor ve eve para getiriyordu. Toplumda bir yeri vardı, bir iş sahibiydi. Kendi gibi yaşamını devam ettirmek için başkasının eline bakmıyordu hiç değilse. Suçlama ve suçlu hissetme konusunda cinsel rol farklılıkları önemlidir. Erkekler çoğunlukla karşı tarafı suçlar, kendini pek suçlu hissetmez. Kadınlarsa çabuklukla suçluluk duygusu üretir. Karşı tarafla birlikte kendilerini de kolayca suçlarlar. Aile düzenimiz öncelikle kadının mükemmelliği ve özverisi üzerine yapılanmış olduğundan, aile içinde düzgün gitmeyen her sorundan kadın sorumlu tutulur. Çocuklar hastalanmışsa anne onlara iyi bakmamıştır. Derslerini çalışmıyorlarsa mutlaka anne üstünde durmuyordur. Okulda başarısızsa anne iyi yetiştirememiştir. Eğer koca çapkınsa kadın onu eve bağlayamamıştır. Evine bağlıysa kadın fazla baskıcı olduğundan adama nefes aldırmıyordur. Koca içki içiyorsa mutlaka kadının eksikliğinden dırdırındandır. Kültürümüz aile içinde oluşan sorunların çoğu suçunu kadında aradığı sürece kadında kendini tüm olumsuzlukların kaynağı müsebbibi olarak suçlamayı iyice öğrenir. Bu da kadının üzerinde çok büyük bir baskı oluşturur. Kendini güvensiz, başarısız, depresif, yılgın hisseder. Ürktüğümüzde kullandığımız savunma mekanizmalarından biri de saldırganla özdeşmedir. Saldırganla özdeşleşme güçlü, suçlayan tarafla birlikte olup kendi aleyhine davranma, kendi aleyhine konuşmadır. Baskıdan, saldırı ve suçlamadan korkan kadın, baskıyı uygulayanla birlik olup çoğu zaman kendi aleyhine döner. Kendi aleyhinde konuşur ve öyle de düşünür. Çevreyle birlik olup suçu sürekli kendinde aramaya yönelir. Kurulu düzeni sorgulamayı düşünmez. Oysa kendini kötü hissetmek aslında bir sinyaldir. Bir şeylerin düzgün gitmediğini, yaşam düzeni veya ilişkide bazı şeylerin değişmesi gerektiğini duyuran, bildiren bir sinyal. Tıpkı kızgınlığın da bir sinyal olması gibi. Kişinin yaşamında bazı şeyler istediği gibi gelişmemekte, yoluna gitmemektedir. Selmin Hanım yıllardır sürdürmekte olduğu yaşamındaki tek düzeliğin kendisini kaçınılmaz olarak depresif hissetmesine yol açacağını düşünmemişti. Aile içinde olduğu kadar toplumda da yaptıklarının olumlanmaması, fazlaca takdir görmemesinin onda doğal olarak değersizlik duyguları yaratabileceğini de bilmiyordu. Yaşamını devam ettirmek için ailesine ekonomik bağımlılığının aslında onu çaresiz ve bağımlı hissettirebileceğini de düşünmemişti. Her gün yaptıklarının ötesinde de kendisi sadece kendisi için de bir şeyler yapmak isteyebileceğini hiç düşünmemişti. Kaçınılmaz bir yazgı gibi. Yaşamının sonuna kadar bu yaptıklarını tekrar etmenin onda yarattığı iç isyanı isimlendirmek dahi istemiyordu. Yaşamakta olduğu değer düzeninin etkisiyle o da kendini suçlamayı, özellikle kendini zayıf ve yetersiz bulmayı yeğlemekteydi. İç isyanını kendine çevirmiş, kendini yetersiz ve zayıfla suçlayarak depresyonunu güdülemişti. Selmin Hanım'la çalışmalarımız özellikle yaşamakta olduğu duyguları tanımlamak ve kabul etmek üzerine odaklaştı. İçerlemesi, iç isyanı, tek düzeliğe direnci, olumlanmamaya ve takdir edilmemeye karşı kırgınlık ve öfkesi sadece doğal ve son derece insancaydı. Bu durumu yaşayan pek çok kişinin hissedebileceği gibi. Duyguların tanımlanması ve kabulü temelde kişinin olumlanması, var edilmesidir. Selmin Hanım önyargısız olarak duyulduğunu, anlaşıldığını, suçlanmadan ve özellikle eleştirilmeden kabul edildiğini gördükçe bir nebze olsun rahatladı. Koşulmuş olduğu rol ve görevlerini gözden geçirdi. Hangilerini yapmasa da evdeki yaşamın devam edeceğinin daha nesnel bir bakışla araştırdı. Tek düzeliği oluşturan bazı alışkanlıklarını değiştirdi. Sadece başkalarına adanmış olan yaşamına, kendini de önemseyen, öz istek ve ihtiyaçlarına da cevap veren davranışlar yerleştirdi. Artık kendini eskisi kadar çaresiz ve depresif hissetmiyordu. Cinsel rollerin kadına yüklediği konum, toplum ve aile içinde ikincilik, ekonomik bağlılık, fedakarlık, takdir ve olumlanma eksikliği ve yaşamını denetleyememek, kaçınılmaz olarak depresif duyguların yerleşmesine neden olur. Aslında yaşanmakta olan, toplumsal haksızlığa karşı hissedilen iç isyan ve öfkedir. Ancak öfke ve isyan cinsel rolleri içinde kadınlara yasaklanmış olduğu için çoğu kadın öfkesini kendine çevirir. İçe dönmüş öfke de çoğunlukla depresyon kaynağıdır. Depresyonun yapısal mı, yani kişinin yapısı, ruhsal bir hastalığı olup olmadığı, hormonal değişimlerle ilintili olup olmadığı vesaire gibi. Yoksa durumsal mı olduğunu ayırt etmek çok önemlidir. Yapısal depresyonlarda psikoterapi, psikiyatrist müdahalesi ve ilaç takviyesi yardımcı olur. Durumsal depresyonlarda, yani yaşanmakta olan konum, sorun, yaşam dönemiyle ilgili sorunlar ve bunun gibi psikoterapi yoluyla tedavi olumlu sonuçlar sağlar. Kişinin sorunu ve konumunu daha nesnel, objektif gözlerle bakmasını sağlayarak belirli değişimleri getirebilir. Kızgınlık ve erkekler. Kızgınlık kültürümüzde eril bir duygu olarak kabul edilir. Harekete geçirilen, ivme katan, enerjiyi seferber eden aktif bir duygudur kızgınlık. Özellikle eylem gibi saldırganlığı da dürttüğü için kullanımı erkeklere daha çok yakıştırılır. Hatta erkekleri harekete geçirmek, eyleme sürüklemek için bu duygu özellikle kışkırtma amacıyla kullanılır. Eylemler, devrimler, politik hareket ve savaşlarda kullanılan temel psikolojik taktik, toplumların kızgınlığını güdüleyerek bu öfkeyi harekete geçirmektir. Savaşları da erkekler yaptığı için kızgınlık duygusunun ateşlediği saldırganlık erkeklerde adeta normalleştirilmiştir. İlk çağlardan günümüze kadar gelen ataerkil düzen anlayışı, öfke ve kızgınlığı erkeklerde bir hayati saldırı ve savunma aracı olarak pekiştirdiğinden, erkeklerin öfke ve saldırganlığı toplum tarafından daha olağan karşılanır. Kızgınlık ve öfkenin ehlileştirilmemiş, saldırgan ifadesi korku yaratarak güç, kontrol ve baskı oluşturur. Kültürümüz kontrol kadar başkasının üstünde güç ve baskı kurmayı da salt erkeklere uygun gördüğü için kızgınlık ve öfke kullanımı özellikle erkeksi bir ifade olarak benimsenmiştir. Erkekler için kızgınlığı ifade etme davranışları genelde cinsel rolleri içinde örneklenmiş, öğretilmiş, toplumsal olarak da bu davranışlar erkeksi olma adına pekiştirilmiştir. Hatta daha da ileri giderek kızgınlığını baskıcı ve suçlayıcı tarzda ifade etmeyen ve etmemeyi seçen erkeklere kültürümüzün taktığı küçültücü bir etiket bile mevcuttur. Kılıbık. Nice erkek bu aşağılayıcı damgayı yememek için kimliği ve kişisel değerleri hilafına kendini saldırgan göstermek zorunda hisseder. Kan ve namus davalarında erkeklerin erken yaştan saldırganlığa teşvik edilmeleri, bu erk göstergesi uğruna hapiste çürümeyi bile göze almaları, öfkeyi hala ilkel boyutlarda yaşadığımızın ve kullandığımızın kültürel bir kanıtıdır. Kültürümüzün bu çarpık öfke anlayışı nedeniyle erkekler çatışma ve kavga durumlarında kendilerini tercih etmedikleri sonuçlarla karşı karşıya bulur, ya saldırgan olmak veya saldırıya karşı koymak zorunda olmak. Bu uğurda nice erkek gereksiz yere hayatını yitirmekte ya da başkasına zarar vererek veya canına kıyarak erkek olmayı çok ağır bedellerle ödemektedir. Çoğu erkek toplum tarafından gaza getirilip yiğitlik, erkeklik adına yaşamını, sağlığını ve üretken enerjisini bu uğurda yitirir. Bu çarpık ve ilkel anlayış pek çok insanımızın canına kıydığı kadar diyalog ötesi çatışma ve davranışlarında temelini oluşturur. Savaşa gitmek, askeri müdahalelerde bulunmak için kullanılan klasik yöntem, toplumsal öfkeyi körükleyerek milli duyguları ve saldırganlığı harekete geçirmektedir. Yıkıcılık, galeyana gelip kırıp dökmek, linç etmek gibi saldırgan davranışların temelinde hep ehlileştirilmemiş ilkel öfke duygusu yatar. Kızdığı anda saldırmak, silahına sarılmak çok erkeksi bir görünüm sağladığı ve toplumca da alkışlandığı sürece insanlarımızı ve değerlerimizi bir hiç uğruna yitirmeyeceğimizi düşlemek dahi imkansızdır. Askerlik ve erkekliğin oluşturulması. Askerlik eğitimi öfke ve kızgınlığın sıkça yaşandığı bir ortamdır. Erki saldırganlıkla bağdaştırıp harekete geçirmek için kızdırıcı lakap ve küçük düşürücü terimler, küfür bolca kullanılır. Bu lakaplara maruz kalma veya tanık olmanın yarattığı öfke kolaylıkla saldırganlığa dönüşebilir. Saldırgan enerji seferberliği askerliğin temelini teşkil ettiği için kızmak, kızdırılmak, öfke veya saldırganlık askerliğin güncel deneyimlerindendir. Askerlik deneyimi erkeklerin saldırganlığı normalleştirmelerini sağlar. Segal'e göre askerlik eğitimi kadın ve erkek arasındaki farklılığı güçlendirme üzerine temellenir. Kadın gibi terimi zayıflığı, B beceriksizliği temsil ederken erkeklikle saldırganlık arasındaki kültürel bağlar pekişmiş olur. Saldırganlık bir erk gösterisi haline gelir. Bunu reddetmekse zayıf kadın gibi olmak aşağılamasına maruz kalmak demektir. Böylelikle erkekler askerlikleri süresince bu erkeklik eğitimi olan saldırganlık, küfür etme, aşağılama, kızgınlık ve öfkeyle baskı kurma tutumlarını bir erkeklik öğretisi olarak benimsemiş olurlar. Kadın gibi olmak en utanç kaynağı olup, kimileri için silah taşımak sürekli ereksiyon halinde olmakla eşdeğerdir, der Segal. Erkek gözükme yollarında içki ve sigara, ana avrat küfür etme, cinsel göndermeler, porno dergi ve filmler, arkadaş arası küçük düşürücü şaka ve alaylar ve bu türden saldırganlık gösterileriyle ilişki kurmak günceldir. Bu durumlarda arkadaşına karşı duyarlılık ve özellikle duygusal korumacılık erkeksi sayılmayacağı için maskelenir veya bastırılma yoluna gidilir. Yarım asırlık bir zamanda iki dünya savaşı geçirmiş yer küremizde erkek olmanın kuralları sert ve acımasız yollarda kurgulanmıştır. Segal'e göre savaş sonrası 50'li yıllarda erkekliğin 2-300'ü vardı. Özgürlük ve bağımsızlığını aile ve sevgiden önde gören eski savaş kahramanı erkek ile evi, ailesi, bahçesiyle mutlu olan aile erkeği. Ancak evdeki kocaların sorumluluklarına yenileri eklendi. Henüz babalık sorumlulukları da olmasa da erkekler eşlerini mutlu kılmak, özellikle de cinsel yönden mutlu etmek zorundaydı. Segal bu zorunluluk nedeniyle cinsel iktidarsızlığın belirgin derecede arttığını savunur. Aynı şekilde erkeklerin bu sarp yollarından kaçabilmenin bir diğer yoluysa belirgin şekilde artmakta olan eşcinselliktir, der Segal. Duygu yoğunluğu ve saldırganlık. Erkeklerin sosyalleşmesinde duygu söylemlerinin eksikliği genelde erkekleri belirli bir iki duyguya kısıtlar. Acı veren olumsuz duygular, korku, üzüntü, kaygı, kırgınlık, kıskançlık gibi yaşandığında bu duygular anında kızgınlığa dönüşür. Çünkü kızgınlığın altındaki temel duyguları hissetmek, korku, kaygı, üzüntü, kırgınlık gibi erkeksi sayılmaz. Bu duygular erkeklere kendilerini özellikle zayıf ve etkilenebilir hissettirdiği için kadınlara yakıştırılmış duygulardır. Haliyle de tanımları konmamış, hele hele erkeklerde yok sayılmıştır. Erkek adam korkmaz, kaygı duymaz. Sonuçta erkeğe izin verilen hemen hemen tek duygu kızgınlık ve öfkedir. Bu duygunun dışa vurumu da erkeksi olarak tanımlanan saldırganlıktır. Saldırganlık sözel veya fiziksel olabilir. Suçlama, aşağılama, küçük düşürme, kırma, küfür etme sözel saldırganlığın birkaç örneğidir. Bu tür bir dışa vurumla erkekler temel duygularının korku, endişe, kıskançlık gibi yarattığı olumsuz enerjiyi bir başkasının üstüne boşaltırlar. Sözel saldırganlığın yanında fiziksel saldırganlık da temel duyguların yarattığı olumsuz enerjinin farklı bir dışa vurumudur. Kişisel sorunlar veya yaşam çıkmazlarından oluşan bu tür gerginliklerin acımasız dışa vurumunu çoğunlukla kadınlar, çocuklar ve güçsüz konumda olanlar öder. Sözel ve veya fiziksel saldırganlıkla elde edilen anlık rahatlama ise uzun sürede daha ağır bedeller ödeyerek karşılanır. Acı veren temel duygular bedende gerginlik yaratır. Bu duyguları dışa vurmayıp bedende tutmak, nefes alma sorunları, mide ağrısı, migren, kalp çarpıntısı gibi çeşitli psikosomatik rahatsızlıklara neden olur. Ancak bunları dışa vurmanın tek yolu da suçlama ve saldırganlık değildir. Acı veren temel duyguların varlığını, kırılganlık, endişe, kıskançlık, reddedilmişlik gibi erkeklik adına reddederek toplumumuz erkeklerin insani yönlerine hadım etmekte ve onları önemli çıkmazlara sokmaktadır. Erkeklerin duygularını göstermeme ve ifade etmeme zorunluluğu. Toplumumuzun erkekler ağlamaz anlayışı, küçük yaştan itibaren erkek çocukların duygularını yaşamalarına ve ifade etmelerine getirilen kültürel engeller, sen ne biçim erkeksin küçümsemeleri, erkeklerin duygularını bastırmalarına, yaşadıklarına isim ve tanım koyamamalarına yol açmıştır. Bu çarpık eğitim anlayışı erkeklerin ilişkilerde duygusuz olduğu, duygularını yaşamadığı gibi oldukça yanlış değerlendirmelere de yol açar ne yazık ki. Oysa erkekler duygularını her insan gibi çokça yaşarlar ancak konum koymazlar. Kültürel baskılar ve eksik eğitim sonucu erkekler duygularını kolaylıkla tanımlayıp ifade edemezler. Çünkü hissettiklerini tanımlamayı öğrenememişlerdir. Ayrıca bunu bilseler bile ifade etmeleri çevreleri tarafından yadırganacak, erkeklikleri sorgulanacaktır. Dolayısıyla erkekler olumlu olumsuz tüm duygularını baskı altında tutmaya çalışır, açıklamaktan çekinir ve ifadeye dökmezler. Eksik eğitim nedeniyle duygularını dile getiremeyen erkeklerin bu sıkışık duygu durumlarında başvurdukları yollardan biri de kaçıştır. Kaçış ya ortadan kaybolarak gerçekleşi veya kendini işine, televizyona, gazetelerine, futbol maçlarına, sporuna daha çok adayarak yapılabilir. Salt erkek ortamları olan kahveye, bara gidilir. Veya ilişki içinde görünüp içine kapanarak yanındaki insanlardan uzak durup iletişimi azaltarak gerçekleşir. Erkeklerin bu çelişkili tutumlarına anlam vermek bir kadın için gerçekten oldukça zordur. Duygu yoğunluğuna genelde daha aşina olan kadın, erkekle de aynı düzeyde bir iletişim kuracağını beklerken, erkeğin aniden ortadan kaybolmasına, mesafe koymasına anlam veremez veya verdiği anlam reddedilmişlik, istenmemek, yalnız bırakılmışlık olur. Oysa duygularıyla baş edemeyen erkek, zayıf, çelişkili, güçsüz görünmektense ortadan kaybolmayı yeğler. Bu erkeklerin erkeklik adına yaşadıkları yoğun bir çelişkidir. Erkek duyguyu yaşamak istediği oranda beyninin verdiği kaçma komutuna uymak zorundadır. Olumlu, keyifli duygularını da dile getirmemeyi, göstermemeyi erkeklik adına öğrenen erkekler bu duyguları yoğun biçimde yaşamalarına rağmen bunlara isim, tanım koyamamaktan dolayı pek de dile dökemezler. Hem isimlendiremiyor hem de isimlendirse bile adeta erkekliğine yakışmıyordur. Böylelikle erkekler yakın ilişkilerinde duygu kabızı olur. Bu tutuklukları ise çevredekiler, eşi, yakınları ve çocukları tarafından olumsuz bir biçimde algılanır. Kolaylıkla ilgisizlik, uzaklık, sevilmeme duyguları çağrıştırabilir. Buna erkeğin bir eksikliği, öğrenmemişliği, çekingenliği veya erkek görünme kaygısı olarak algılamak bir kadın için oldukça zordur. Olumsuz duygu yoğunluğu ve kızgınlık. Erkeklerin sevgi, yakınlık, sevinç, heyecan gibi keyifli duygularını fazlaca belirtmeleri kabul görmediği kadar üzüntü, kaygı, korku, kıskançlık gibi acı veren duygularını belli etmeleri pek onay görmez. Erkeklerin çekincesizce yaşamasına izin verilen en önemli ve tek duygu öfke ve kızgınlıktır. Bu nedenle erkekler tüm olumsuz duygularını kızgınlığın çatısı altında toplayıp öfkeyle ifade etmeyi öğrenirler. Öfke, yaşanan tüm olumsuzlukların, acıların, kaygıların, kıskançlıkların ve korkuların toplumca kabul edilir resmi yüzü, duygunun erkeksi çehresidir.